Beşinci ayrım, sayfa 49. Ayağına, Mustafa Mutlu. 10. bölüm. Neredeyse bir damla uyku girmemişti gözüne. Havanın aydınlanmaya başlamasıyla yattığı yer yatağını topladı, üzerini değiştirdi, yüzünü yıkayıp saçlarını fırçaladı. Kalın uçlu bir göz kalemiyle gözlerini çerçeveledi, bir de uçuk pembe rujuyla dudaklarının üzerinden geçti. Sonra aynı rujun ucunu her iki yanağına dokundurup ovuşturdu. Yaptığı, daha doğrusu bildiği tek makyaj buydu. Çantasından parfümünü çıkarıp havaya iki fısfıs yaptı, yüzünü düşen zerreciklerin altında gezdirdi. Onun hemen arkasından Hecer de uyandı. ''Dur, sana bir şeyler hazırlayayım. Hem daha çok erken. Bu kadar acele etmene gerek yok. Hoca hanım 9'dan önce başlamaz insanları kabul etmeye.'' diyerek mutfağa girdi. Dışarı çıktığında ortalık iyice aydınlanmıştı. Ayağının evine yaklaştığında park etmiş birkaç araba gördü. Biri gerçekten İstanbul'da bile görmeye alışık olmadığı türden lüks bir cipti. Camları siyah filmle kaplanmıştı. Bahçe kapısındaki zili çalmayı düşündü ama çekindi. Bir gün önce oturduğu duvara yaslanıp beklemeye başladı. Tam önünde kırmızı renkli bir kamyonet duruyordu. Kasasında orta yaşlı bir adam sırt üstü yatıyordu. Acıyla inliyor, karısı olduğu anlaşılan daha genç bir kadın kızgınlıkla çıkışıyordu. ''Bu yaşta ne işin vardı erik ağacında, çocuk musun sen? Aha işte böyle kıvranırsın.'' Gülümsedi Sevil, aklına günün moda şarkısı geldi. Erik dalı gevrektir, aman basmaya gelmez. Göz göze geldiği kadına başıyla selam verdi. Geçmiş olsun dedi. Duyduğu motor sesinden bir gün önce kendisine de getiren minibüsün köy meydanına geldiğini anladı. Hemen ardından da araçtan inenlerin eve doğru başlattıkları yarışı izledi. Bugünün galibi dünkü yarışı da birinci bitiren gençti. Kendisini görünce ''Abla merhaba, sen nasıl geldin?'' diye merakla sordu. Sonra da yanıt beklemeden devam etti. ''Dün boş yere bekledik, sıra bize gelmedi.'' Elindeki poşeti gösterdi. ''Bunlar da elimizde kaldı. İnşallah bugün hallolur bu iş.'' Arkasından annesi ve diğer yolcular da geldi. Bugün gelenler bir önceki günden sayıca daha fazlaydı. Elleri boş olanlar deneyimli ziyaretçiler tarafından köy bakkalına gönderildi. Ters istikamette bir yarış da böylece başladı. Daha yeni gelenlerle tanışmaya bile fırsat bulamadan omzuna dokunan elle irkildi. ''Abla hadi gel, annem seni çağırıyor.'' Bir gün önce gördüğü su gibi duru kızdı bu. Kız sonra kamyonetin yanına gitti. ''Bizi hemen alsanız, kocam çok acı çekiyor.'' diye sızlanan kadınla yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. ''Annem haber gönderdi. Kocanızın kırıkları varmış. Alçıya alınması gerekiyormuş. Hemen hastaneye götürsünler, burada beklemesinler.'' dedi. Sonra arkasını dönüp Sevil'in koluna girdi, bahçeden geçip binaya doğru yürüdüler. İçerisi oldukça loştu. Uzun boylu, iri yarı genç bir adamla karşılaştılar koridorda. Genç adam Sevil'e soğuk soğuk baktıktan sonra ''Ben kaçtım.'' diyerek sarılıp kardeşini öptü. Şara arkasından ''Kayra dur, nereye gidiyorsun?'' diye seslendi. Ama genç adam oralı bile olmadı. ''Abi, aklı fikri İstanbul'da. Kız arkadaşı orada çünkü. Her gün ne yapıp ediyor, ilçedeki internet kafeye gidiyor görüntülü görüşmek için.'' diye fısıldadı Şara. Sonra kıkırdadı. ''Yengem de güzeller güzelidir hani. Bir kavuşsalar ama nerede? Zengin kız fakir oğlan hikayesi bunlarınki.'' Kızın söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştı Sevil ama meraklı gibi de görünmek istemiyordu. Başını salladı, tebessüm etti, kabanını çıkarıp aynalı portmantoya astı. Şara'nın kendisine uzattığı terlikleri giyip genç kızı takip etti. Beyaz boyalı cam bir kapıdan içeri girdiler. Bir gün önce son derece sade bir kıyafet içinde gördüğü Ayana Hatun, bu sefer daha önce hiçbir kitapta ya da fotoğrafta görmediği bir kılığa bürünmüştü. Başını Cide'nin meşhur sarı yazmasıyla örtmüştü. Başörtüsünün üzerinden bağladığı kırmızı bandanadaki püsküllü maske yüzünü gizliyordu. Çok da küçük sayılamayacak odada birkaç yer minderinden başka hiçbir şey yoktu. Pencerelere çekilmiş mor kadifeden perdeler gün ışığının içeri girmesini engelliyordu. Kadın minderlerden birine oturmuş, elinde tuttuğu 9 köşeli tümbülüsüne, yani şaman davuluna arada bir özel bir tokmakla vuruyor, kesinlikle anlamadığı bir dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Sevil'in odaya girmesiyle ilgilenmemişti bile. Kalbinin tam üzerine bir ayna takmıştı. Sevil bu aynanın şamanı kötü ruhlardan ve tüm kötülüklerden koruduğuna inanıldığını biliyordu. Yüzdeki peçe transa geçmesini sağlıyor, elindeki davulla da iletişim kurduğu ruha ben geldim diye haber gönderiyordu. Büyükçe bir tefe benzeyen tümbürünün üzerinde çeşitli hayvanları, çam ağacını, dağları, kuşları simgeleyen çok sayıda motif bulunuyordu. Kenarından renkli iplerle bağlanmış ayı dişleri, kaz ayakları, kartal pençeleri sarkıyordu. Bazı şamanlar bunların yerine vücutlarına hayvan dövmeleri yaptırıyordu. Bu sayede doğayla uyum içinde bir hayat sürdüklerine inanıyorlardı. Kadının önünde hilal şeklinde yan yana konulmuş 7 minder vardı. Tam ortalarındaki büyük bir sidide onlarca mum yanıyordu. İrili ufaklı, kokulu kokusuz, renkli renksiz onlarca mum. Sinenin içi çengelli iğnelerle, nazar boncuklarıyla, yuvarlak kesilmiş sarı ve beyaz metal parçalarıyla, rengarenk iplerle doluydu. Şamanizmin olmazsa olmazlarından ateş böyle sembolize ediliyor olmalıydı. Odanın en uç köşesine de bir minder konulmuştu. Şara o minderi Sevil'e gösterip oturmasını istedi. Sonra da çıt bile çıkarmamaya özen göstererek geri geri yürüdü ve odadan çıktı. Sevil büyülenmiş gibi ayağını izliyordu. Odada kesif bir ter kokusu olduğunu hissetti. Bu kokunun kadının üzerindeki koyu kahverengi entariden geldiğini anlaması uzun sürmedi. Çünkü aylardır şamanizm üzerine çalışıyordu ve şamanların temsil ettikleri ruhlar kendilerini kolayca bulsunlar diye elbiselerini asla değiştirmediklerini ve yıkamadıklarını öğrenmişti. Ruhlara yol gösteren bir başka şey ise kıyafetlerinin üzerindeki ziller ve küçük metal parçalarıydı. Sonra gözlerini büzerek kadının başındaki bağı incelemeye başladı. Evet, aradığı şey tam alnının ortasına gelen yerde, yani yüzünü gizleyen püsküllerin üzerinde duruyordu. Bu bir kartal figürüydü ve alnındaki bandanaya özenle işlenmişti. Şamanın gök tanrının mesajlarını almasına yaradığı farz ediliyordu. Şamanizm inanç sistemine göre şamanın kullandığı bütün malzemelerin ve sembollerin ruhu vardı. Bir şaman ne kadar çok malzemeye ve sembole sahipse o kadar güçlü olduğu düşünülüyordu. Kitaplardan hatırladığı kadarıyla şamanizmde 4 kademe vardı. Ak şamanlar sadece şifa dağıtıyordu. Bunun için bazen bedenlerinde olan enerjiyi, bazen de özel otlarla veya hayvan organlarıyla yapılan ilaçları kullanıyorlardı. Bunların bazıları tefe benzer 5 köşeli tümbürü çalıyordu. Kara şamanlar ise şifa dağıtmanın yanı sıra büyü de yapıyor ve büyü bozuyordu. Onların tümbürtüsü birçok ülkede ya yuvarlak ya da sekizgen oluyordu. Körlük ya da körlük mertebesinde olan şamanlar ise bir değil birkaç ruhla iletişime geçebiliyordu. Bunlar trans sırasında iletişime geçtikleri ruhun verdiği bilgiler sayesinde geçmişi ve geleceği okuyabiliyordu. Tümbürüleri 9 köşeli oluyordu. Şamanlıkta son kademe kızıl şamanlıktı. Bunlar hem şifa dağıtıyor, hem büyü yapıp büyü bozuyor, hem de gelecekten haber veriyordu. Aynı zamanda da sadece temsil ettikleri ruhlarla değil, geçmişteki büyük kişilerin ruhlarıyla da iletişime geçebiliyorlardı. Yani isteseler Hazreti Mevlana'nın ruhunu bile çağırabiliyorlardı. Bunu bir tek onlar yapabiliyordu. Tüm bürüleri 11 köşeliydi. Anadolu'nun özellikle Ege bölgesindeki Kaz Dağları civarında ise şamanlar mertebe farkı gözetmeksizin genellikle yuvarlak tümbürü kullanıyorlardı. Sevil bir yandan karşısında dünyadan kopmuş bir şekilde keçi derisinden yapılmış 9 köşeli tümbürüsüne vurmayı sürdüren ve bir şeyler mırıldanan kadını izliyor, diğer yandan da onun hangi mertebede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bildiği tek bir şey vardı Sevil'in, isteyen herkesin şaman olamadığı. Şaman olman için ailenin binlerce yıllık geçmişinde bir şamanın olması ve onun seni seçmesi gerekiyordu. Bu seçme işine şamanlar musallat olmak diyordu. Çünkü haydi çileli, yorucu, yıpratıcı bir süreçti. Seçilen kişinin şaman olma görevini reddetme gibi bir şansı olmuyordu. Ya kabul edip kendinizi o ruha teslim ediyordunuz ya da çarpılıyor, deliriyor, çıldırıyordunuz. Sebil'in odaya girmesinin üzerinden daha 5-6 dakika bile geçmemişti ki Ayana'nın elindeki tümbürüden çıkan sesler giderek hızlanmaya başladı. Bu ruhla iletişimin başladığını gösteriyordu. Şaman o andan itibaren kendi bedeninden çıkıyor, o bedeni temsil ettiği ruha emanet olarak veriyordu. O dakikadan ayinin bittiği ana kadar konuşan kesinlikle şaman değil, temsil ettiği ruhtu. İçeriden gelen tümbürü seslerinin hızlandığını duyan Şara kapıyı açıp odaya girdi. Şaman kadın kendi sesine hiç benzemeyen daha da boğuk bir sesle kadınlı erkekli bazı isimler saydı. Şara bu isimleri elindeki kağıda yazıp bahçenin kapısında bekleyenlere yöneldi ve isimleri okumaya başladı. Grubu eve aldıktan sonra kuralları sıraladı. Kam sormadı ve söz vermediği sürece kimse soru sormayacak, konuşmayacak. Kimse ona dokunmayacak, sarılmayacak, el etek öpmeyecek. Kimse para ya da değerli eşya bırakmaya kalkmayacak. O istemedikçe yüzüne değil, davuluna ya da önündeki mumlara bakacaksınız. Seans boyunca yerlerdeki minderlere oturacaksınız. Ama hastalığınız varsa ve yere oturamıyorsanız duvarın kenarında ayakta durun. O sizi gönderinceye kadar asla odadan çıkmayın. Reçete, tahlil sonucu, film gibi şeyler göstermeye kalkmayın. Ve asla yalan söylemeyin. Çünkü şaman annemin bedenine giren büyük ayağına nilem gerçekleri görür, doğruları bilir. Eğer yalan söylerseniz derdinize derman bulamazsınız. Gözü kucaklarındaki çikolata, bisküvi, süt paketlerine takıldı. İçeriye girdiğiniz zaman bu armağanlarınızı poşetlerinden çıkarıp annemin önündeki siniye tek tek dizin, sonra yerinize oturun. Sebil, şaman davulunun yani tümbürünün ritminin düştüğü ana denk gelen bu konuşmaların önemli bir bölümünü duydu, kimse itiraz etmiyordu. Az sonra buzlu camlı beyaz kapı açıldı, ziyaretçiler şaman kadının önündeki büyük siniye getirdikleri paketleri dizip ay şeklinde dizilmiş olan minderlere oturdular. Sevil'in heyecandan kalbi duracak gibiydi. Bir elini memesinin üzerine koydu, kendini tutamayıp garip bir ses çıkarmamak için de diğeriyle ağzını kapattı. Şaman kadının tümbürüsünden çıkan sesler yeniden hızlanmaya başladı. Oturduğu yerde adeta dans ediyordu. Bu yaşlı bedenin nasıl öne arkaya doğru yatıp kalktığını, minderin üzerinde nasıl zıpladığını, kendi çevresinde bir o yana bir bu yana nasıl döndüğünü görünce dün akşam bastonuyla yürüyen kadındaki değişime inanamadı. Yürüyemeyen hatta kanser olan kişilerin şaman olduktan sonra nasıl koşmaya başladıklarını, nasıl iyileştiklerini araştırmaları sırasında öğrenmişti Sevil. Zaten buradakiler de ormanda kaybolmadan önce Ayana Hatun'un ağzının çarpık olduğunu, elinde şaman davuluyla ortaya çıktığında ise tamamen düzeldiğini söylemiyor muydu? Kadın tümbürüyü yanına bırakıp getirilen hediyeleri açmaya, bisküvileri, çikolataları, gofretleri büyük bir kasenin içine eliyle kırarak koymaya başladı. Sonra da getirilen sütlerin tamamının kapaklarını açıp hepsinden biraz biraz olmak üzere bu karışımın üzerine döktü. Kalan paketleri eliyle sininin kenarına çekti, sonra tümbürüsüne birkaç kez sertçe vurdu. Şara kapıda göründü. Hemen siniyi kucaklayıp dışarı çıkardı. Bahçeye açılan kapıyı aralayıp kaseyi duvarın kenarına koydu. Diğer paketlerdeki bisküvileri de bir gazete kağıdının üzerine dökerek hayvanlar yesin diye bıraktı. Bu şamanizmde iyi ruhlara hediye, kötü ruhlara ise sadaka olarak kabul ediliyordu. İyi ruhlar kasedeki, kötü ruhlar gazete kağıdının üzerindekileri yiyor, doydukları için kötülük yapmalarına ihtiyaç kalmıyordu. Bu sırada odadaki ritüel de aynen sürüyordu. Kadın artık transa şamanların deyişiyle erişime geçmişti. Bedenine yerleşen boğuk ses kimsenin beklemediği bir anda ay şeklindeki minderlerin en ucundaki kadına dönerek konuşmaya başladı. ''Senin adı Gensu.'' Kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Yanıt vermeye çalıştı ama heyecandan boğazı kuruduğu için sesi çatladı. Boğazını temizleyip yanıt verdi. Evet. 3 kızın 2 oğlun var. Kadın paniklemeye başladı. Çünkü buraya ilk gelişiydi ve henüz kimseye bir şey anlatmamıştı. Ayağının bedenine giren ruh devam etti. Konuştuğunda yüzünü örten saçak hafif hafif dalgalanıyordu. Kocan geçen yıl ölmüş. He. Seni çok üzmüş. Utandı kadın, başını öne eğdi, yorum yapmadı. Sen utanma, o utansın. Onun yüzünden hasta olmuşsun. He, tansiyonum 17'ye kadar çıkıyor. Ne hap fayda ediyor ne de doktor hocanım. Yanıma gel. Kadın yerden destek alarak kalktı. Birkaç adım atıp şalvarını çekiştirdi. Şamanın hemen önünde diz çöktü. Ayağına tümbürüye yeniden hızla vurmaya başladı. Homur homur bir şeyler söylüyordu. Bu 1 dakika kadar sürdü, sonra duruldu, sakinleşti. Oturduğu yerden kadına doğru uzandı, sağ elinin baş parmağını kadının alnının tam orta yerine koydu. Yarım dakika kadar gözlerini kapatıp homurdanmaya devam etti, sonra geri çekildi. Yanına koydu, tümbürüyü yeniden eline alıp kadının gözlerinin içine baktı. İyileştin. Artık tansiyon derdin yok, baş ağrısı yok. Sen yine de doktorlara gitmeyi ihmal etme. Tuzlu yeme. Büyü falan yapmadım, sana enerji verdim. Bunu siz anlamazsınız, bana güven yeter. Kadın ne yapacağını bilemedi. Ellerine sarılıp öpmek, teşekkür etmek istedi. Ama genç kızın dışarıda söylediği sözler aklına geldi. Sadece 3-5 kez teşekkür ederek geri kaydı, minderine oturdu. Biraz önce ölü balık gibi bakan gözleri artık minnettarlıkla parıldıyordu. Ayağına oturduğu yerde dans eder gibi sallandıkça vücudunun her yerine bağladığı yüzlerce kumaş parçası ve ip de sallanıp duruyordu. Yeşil kumaş ya da ip toprağı, sarı iyiliği ve mutlu yaşamı, kırmızı ateşi, mavi gökyüzünü, beyaz ise temizliği ve temiz yolu simgeliyordu. Belindeki kuşağı taktığı at kılından yapılan kırbaç ise kötü ruhları kovmakta kullanılıyordu. Ayağına bu kırbacı birkaç kez çıkarıp sağa sola savurdu, havada şaklattı, sonra yanı başına bıraktı. Bunların dışında kıyafetin üzerinde her türlü renkten yüzlerce boncuk bulunuyordu. Bunlar da hayatın acılarını, kahırlarını, dertlerini, sevinçlerini, hazlarını, mutluluklarını simgeliyordu. Birkaç dakika sonra yaşlıca bir adama gözlerini dikti ayağına. Birkaç gündür kesmediği kirli sakal adamı perişan ve yorgun gösteriyordu. ''Senin adın Bertu değil mi?'' ''Evet hoca hanım. Adının anlamını biliyor musun?'' ''Cık. Güçlü demek. Engel tanımayan, güçlüklerle savaşıp onları aşan demek.'' Adam Şahra'nın verdiği talimata uyarak gözlerini ayağının önündeki mumlara dikmişti. İki eli bağdaş kurarak oturduğu dizlerinin üzerindeydi. ''Ama sen adın gibi değilsin. Kediden, köpekten, tanımadığın insanlardan, hızlı giden arabadan, asansörden, çamaşır makinesinden, hatta ekmek kestiğin bıçaktan bile korkuyorsun.'' ''Eskiden bu kadar değildi hoca hanım. Ben hanımımı kaybettim, ondan sonra bu hale geldim. Ankara'dan buraya gelene kadar oğlumun kullandığı arabayı 100 kere durdurdum. Geceleri uyku uyumak bana haram oldu. Azıcık uyusam karabasanlar görüyorum, elimde değil. Aman bana bir çare bul, hayattan soğuttu bu dert beni.'' Ayağını öne arkaya sallanmaya devam ederek belindeki kuşaktan bu kez üçgen bir demir mühür çıkardı. Mührü tahta sapından tutarak önündeki tepside yanan en büyük muma yaklaştırdı. Sürekli homurdanarak ve sallanarak 5 dakika boyunca mührün metal kısmını ateşte iyice kızdırdı. Sonra hiç kimsenin beklemediği bir anda dilini dışarı çıkarıp kora dönmüş metal parçasını yalamaya başladı. Kadınlar kollarının yeniyle gözlerini kapatıp "Ay!" diye bağırdılar. Oda saniyeler içinde yanık et kokusuyla doldu. Şikayetçi adam tüm bunlar olurken oturduğu yer minderine uzandı ve mışıl mışıl uyumaya başladı. Bu grubun tamamı hastalardan oluşuyordu. Bel fıtığı olan genç bir kadını yüzüstü yere yatırıp ayağıyla üzerinde tepindi. Sıtmaya tutulmuş gibi titreyen Parkinson hastası bir adamın ensesine dudaklarını yapıştırıp uzun süre öylece durdu. Adam rahatlamışa benziyordu. Uzaktan Sevil'e mi öyle geliyordu bilmiyordu ama sanki adamın titremeleri azalmış gibiydi. Mesane taşı sıkıntısı çeken bir başka adama bir sürahi dolusu şifalı su verdi ve şimdi dışarı çıkıp 1 saat içinde bu suyun tamamını iç, taş 3 saat içinde düşecek dedi. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 59.